Ayrım 9. Baltazar, Anatole France. Sayfa 86. Su perilerinin yaşadığı göle yaklaşmanın Georges de Blanchelande'a nelere mal olduğudur. Abbey, iki söğüt ağacı arasındaki kumların üzerinde ilerledi. O sırada küçük bir cin suya atlayarak suyun yüzeyinde büyüyerek silinen halkalar oluşturdu. Bu cin, karnı beyaz, küçük bir yeşil kurbağaydı. Tam bir sessizliğin ardından duru gölün üzerinde serin bir esinti oluştu. Dalgalar gülümser gibi yayılmaya başladı. Abbey, "Bu göl çok hoş," dedi. "Fakat bu yırtık ayakkabılar ayağımı yara yaptı ve karnım da acıktı. Bir an önce şatoya dönsek." George, "Sevgili kardeşim," dedi. "Şu otların üzerine otur. Ayağını yapraklarla saracağım. Sonra da sana yiyecek bir şeyler bulmaya gideceğim. Orada yolun yakınında böğürtlenler gördüm. En güzellerini, en tatlılarını şapkama koyup getireceğim. Ayrıca çilek de var. Bana mendilini ver, onu da çilekle doldurayım." Gölün kenarındaki söğütlerin altında abbey yosunlardan bir yatak hazırladı ve gitti. Abbey yatağında ellerini kavuşturup solgun gökyüzündeki titrek ışıklı yıldızları seyretmeye koyuldu. Derken gözleri kapanmaya başladı. Havada bir karganın üzerinde küçük bir cüce görür gibi oldu. Bu bir düş değildi. Kara kuşun dizginlerini çeken cüce genç kızın üzerinde durdu ve yuvarlak gözlerini kızın üzerine dikti. Bir süre baktıktan sonra uçarak uzaklaştı. Abbey tüm bunları belli belirsiz gördü ve uykuya daldı. George gelip de topladıklarını yanına bıraktığında abbey hala uyuyordu. Onun uyanmasını beklemek üzere gölün kıyısına gitti. Göl yapraklardan oluşmuş zarif tacıyla uyumaktaydı. Dalgaların üzerinden usulca hafif bir sis bulutu geçti. Bir anda dalların üzerinden ay göründü. Dalgalarda kıvılcımlar oluştu. George, sulardaki kıvılcımların ay ışığından kaynaklanmadığının farkındaydı. Mavi kıvılcımlar suların üzerinde dans eder gibi salınıyorlardı. Az sonra bu kıvılcımların beyaz alınlardan, kadınların alınlarından geldiğini gördü. Derken dalgaların üzerinde su yosunu ve istiridyelerin süslediği güzel başlar, yeşil saçların örttüğü omuzlar, incilerle parlayan örtülü göğüsler yükseldi. Çocuk su perilerini tanıdı ve kaçmaya kalkıştı. Fakat soğuk ve solgun kollar kavramıştı onu. Bütün haykırmalarına ve çabalarına karşın onu suların arasında kızıl kristal dehlizlerden geçirerek götürdüler. Abbey'in cüceler tarafından nasıl götürüldüğüdür. Ay gölün üzerinde iyice yükselmişti. Sular artık sadece yıldızların ışığını yansıtıyordu. Abbey hala uykudaydı. Onu gözleyen cüce kargasının üzerinde abbeye doğru yaklaştı. Bu kez onu küçük adamlardan oluşan bir bölük izliyordu. Bu adamlar çok küçüktüler. Beyaz sakalları dizlerine dek uzanıyordu. Çocuk bedenine girmiş yaşlı adamlar gibiydiler. Deri önlüklerinden ve bellerine asılı çekiçlerinden maden işçisi oldukları anlaşılıyordu. Yürüyüşleri bir tuhaftı. Yükseklere sıçrıyorlar ve şaşırtıcı taklalar atıyorlardı. İnanılmaz bir çeviklikteydiler. Görünüşleri dışında insanla en ufak bir benzerlikleri yoktu. Şen şakrak taklalar atmakla birlikte büyük bir ciddiyet içindeydiler. Bu halleriyle onların gerçek kişiliklerini anlamak olanaksızdı. Uyuyan genç kızın çevresinde bir halka oluşturdular. Cücelerin en küçüğü bindiği karganın üzerinden, "Pekala," dedi, "pekala. Yeryüzünün en güzel prensesinin gölün kenarında uyumakta olduğunu söylemekte haksız mıymışım? Şimdi bana teşekkür etmeyecek misiniz?" Yaşlı şairi andıran bir cüce, "Teşekkür ederiz Bob," dedi. "Gerçekten de yeryüzünde bu genç bayandan daha güzeli olamaz. Teni dağın üzerinden doğan gün kadar pembe. İşlediğimiz altın onun saçları kadar parlak değil." Cüceler, "Bu gerçek." "Pik," diye karşılık verdiler. "Hiçbir şey bundan daha gerçek değil. Ama bu genç bayanı ne yapacağız?" Yaşlı bir şairi andıran Pik, ne yapacaklarını bilemediği için bu soruyu yanıtlamadı. Rak adındaki bir cüce, "Büyük bir kafes yapıp onu içine koyalım," dedi. Dig adındaki bir başka cüce bu öneriye karşı çıktı. Kafese yalnızca hayvanlar konulabilirdi ve genç bayanın kafesten kaçıp kaçmayacağı bilinemezdi. Fakat başka bir öneri gelmediği için Rak önerisinde ısrar etti ve kurnazca savundu. Eğer bu kişi vahşi değilse kafesten kaçmayı beceremez. Ama eğer vahşi ise zaten onu kafese koymamız yararlı olur, hatta da bu zorunludur. Bu açıklama cüceleri üzdü. Adı Tet olanı bu öneriyi kızgınlıkla mahkum etti. Erdemli bir cüceydi bu. Küçük çocuğu ailesine teslim etmeyi önerdi. Bu çocuk saygın beyefendilerden birinin çocuğu olabilirdi. Ted'in bu erdemli düşüncesi cücelerin geleneklerine uygun olmadığı için reddedildi. Adalet bu, dedi Ted, geleneklerden önce gelir. Fakat kimse onu dinlemiyordu. Ortalık tam bir karmaşaya dönüştüğü sırada Pau adında bir cüce basit ama adil önerisini şu sözcüklerle dile getirdi. Uyumakta olduğuna göre her şeyden önce bu genç bayanı uyandırmakla işe başlamalıyız. Eğer tüm geceyi bu şekilde geçirecek olursa yarın gözleri şişecek ve güzelliği gidecektir. Çünkü bu şekilde gölün kıyısında uyumak sağlıksızdır. Bu öneri öteki önerilerin hiçbiriyle çatışmadığı için çoğunluk tarafından onaylandı. Yaşlı bir şairi andıran beli bükük pik genç kıza yaklaştı ve bakışlarının onu en derin uykulardan kaldıracağını bildiği için büyük bir ciddiyetle gözlerini genç kıza dikti. Fakat Pik, bakışlarının gücü konusunda yanılmıştı ve Abey uyumaya devam ediyordu. Bunu gören erdemli Ted, hafifçe Abey'in giysisinin kolundan çekti. Abey gözlerini araladı ve dirseğine dayanarak doğruldu. Yosundan yatağını çevreleyen cüceleri görünce, düş görmekte olduğunu sanarak çığlık attı. Bu fantastik görüntü yerine mavi odasını aydınlatan sabah ışıklarını görmek için gözlerini ovuşturdu. Derin uykusu ona göl maceralarını unutturmuştu ama gözlerini iyice ovuşturduğu halde cüceler yok olmuyordu. Bunların gerçek olduklarına inanmak gerekiyordu galiba. Tedirgin bakışlarla çevresini süzdü, ormanı görünce her şeyi hatırlayarak korkuyla bağırdı. George, George, kardeşim! Cüceler Abey'in etrafında dört dönüyorlar. Abey ise onları görmemek için elleriyle yüzünü kapatıyordu. Hıçkırıklar içinde, George, George, kardeşim George, nerede diye bağırıyordu. Cüceler bir şey bilmedikleri için yanıt veremiyorlardı. Abey kardeşine ve annesine seslenerek iki gözü iki çeşme ağlıyordu. Pau da onun gibi ağlamaklı oldu. Abey'i avutmak için anlaşılmaz sözler mırıldandı. Ona, kendinizi üzmeyin dedi. Sizin gibi güzel bir genç kızın böyle gözyaşlarına boğulması çok üzücü. Bize başınıza gelenleri anlatın. İlginç olmalı. Dinlemekten mutluluk duyarız. Abey dinlemiyordu bile. Ayağa kalktı, kaçmak istedi. Fakat şişmiş çıplak ayakları ona öylesine acı verdi ki hıçkırarak dizüstü düştü. Ted koluna girdi. Pau usulca elini öptü. O zaman Abey onlara bakma yürekliliğini gösterdi ve onların kendisine acıdıklarını gördü. Pik ona gizemli ama masum bir yaratık gibi geldi. Bütün bu küçük adamların kendisine kötülük yapmak istemediklerinin farkına vardı ve onlara dedi ki, ''Küçük adamlar, bu kadar çirkin olmanız ne kötü ama eğer bana yiyecek verirseniz sizi severim çünkü açım.'' Cüceler aynı anda ''Bob'' diye bağırdılar, ''Gidip yiyecek bir şeyler bul.'' Bob kargasına atlayıp gitti ama yine de bu küçük kızın kendilerini çirkin bulmasına gücenmişlerdi. Rock öfkeden kızarmıştı. Diyordu ki, bu daha bir çocuk ve bakışlarımda ışıyan deha ateşini ve bu ateşin verdiği gücü ve iyiliği göremiyor. Paul düşünceye daldı. Bizi çirkin bulan bu genç kızı belki de uyandırmamalıydım. Ted gülerek, genç bayan, sevdikçe bizi daha az çirkin bulacaksınız, dedi. Bu sözlerden sonra kargasının üzerinde Bob geldi. Üzerinde kızarmış bir keklik, çavdar ekmeği ve bir şişe bordo şarabı olan bir tepsi taşıyordu. İnanılmaz bir takla atarak tepsiyi Abey'in ayaklarının dibine bıraktı. Abey yemeği yedi ve dedi ki, ''Küçük adamlar, yemeğiniz çok güzeldi. Benim adım Abey. Kardeşimi bulalım ve hep birlikte Clarides'e gidelim. Annem merak içinde bizi bekliyor.'' Fakat iyi bir cüce olan Dick, Abey'e ayağı yara olduğu için yürüyemeyeceğini, kardeşinin yolu kendi başına bulabileceğini, yırtıcı hiçbir hayvanın olmadığı bu bölgede başına kötü bir şey gelemeyeceğini söyledi ve ekledi. Bir tahtırevem yapıp onu yosunlar ve yapraklarla dolduracak, sizi daha böyle götüreceğiz. Halkımızın gelenekleri gereği sizi cüceler kralıyla tanıştıracağız. Tüm cüceler bu sözleri alkışladı. Abi sızlayan ayaklarına baktı ve sustu. Yörede yırtıcı hayvan olmadığını işitmekten memnundu. Cücelerin dostluğuna sığındı. Cüceler hemen bir sedye yapmaya koyuldular. İki köknar ağacı kestiler. Bu iş Rag'ın aklına eski düşüncesini getirdi. Sedye yapacağımıza kafes yapsak ya. Ötekilerin kınayan bakışlarıyla karşılaştı. Ted küçümseyici bir bakışla Rag'a bakarak bağırdı. Rag, sen bir cüceden çok bir insana benziyorsun. Ama cücelerin en kötüsüsün. Aynı zamanda onların en aptalı olduğunu kanıtlaman soyumuz için bir şereftir. Bu arada sedye yapılmıştı. Cüceler havaya zıplayarak kestikleri dallarla bir tahterevan yaptılar. Yaprak ve yosun kaplı yatağından abeyi alıp üzerine oturttular. Sonra hep birlikte tahterevanı omuzlayıp dağa doğru yola koyuldular. Kral Lok'un abeyi karşılamasıdır. Dolambaçlı bir yoldan ağaçlık bir yere çıktılar. Bodur meşelerin büyüdüğü bu çimenlerin sağında solunda granit bloklar yükseliyor ve mavimsi boğazlarıyla da doyulmaz güzellikteki manzarayı kapatıyordu. Kargasının kanatlarında Bob'un öncülük ettiği kortej, böğürtlenlerle kaplı bir yarığa girdi. Omuzlarına dökülen altın sarısı saçlarıyla Abey, dağın tepesinden doğan güne benziyordu. Kayanın her oyuğunda silahlı cücelerin pusu kurduğunu fark edince küçük kız korkuya kapıldı, kaçmak istedi. Pusudaki cüceler ellerinde okları ve kargılarıyla hareketsiz duruyorlardı. Hayvan derilerinden giysileri ve bellerine taktıkları uzun bıçaklarıyla korkunç görünüyorlardı. Başlarında avladıkları hayvanların tüyleri vardı. Ama yüzlerine bakıldığında hiç de vahşi görünmüyorlardı. Tam tersine ormandaki cüceler kadar uysal ve ciddi görünümlüydüler. Aralarında ayakta görkemli bir cüce duruyordu. Kulağında bir horoz tüyü ve alnında değerli taşlarla süslü bir taç vardı. Omuzlarında yükselen pelerinin arasından altın halkalarla dolu güçlü bir kol görünüyordu. Kemerinde fil dişi ve gümüş işlemeli bir toka bulunuyordu. Sol eliyle tuttuğu kargısına yaslanmış abeye bakıyordu. Cüceler, Kral Rock dediler. Bulduğumuz güzel kızı getirdik. Adı Abey. Kral Rock, iyi yaptınız dedi. O, cücelerin geleneklerine uygun olarak aramızda yaşayacak. Daha sonra Abey'e yaklaşarak, hoş geldin Abey dedi. Dostça duygular taşıdığı için tatlı bir dille konuşuyordu. Abey'in yana sarkıttığı elini öpmek için topuklarının üzerinde yükseldi. Ona kötü bir şey yapmayacaklarını, eğer isterse kolyeler, aynalar, kaşmir kumaşlar ve Çin ipekleri dahil bütün isteklerini yerine getireceklerini söyledi. Abey, ayakkabı isterim dedi. Kral Rock, kargısıyla kayanın yanında sallanan bir bronz halkaya vurur vurmaz mağaranın dibinde topa benzer zıplayan bir nesne göründü. Bu nesne büyüdü ve ünlü Belizar tablosundaki figürleri andıran bir cüceye dönüştü. Daha sonra bunun deri önlüklü bir ayakkabı tamircisi olduğu anlaşıldı. O, ayakkabı tamircilerinin ustasıydı. Kral, Truk dedi, dükkanlarımızdan en esnek deriyi seç, altın ve gümüş renkli kumaşları al, hazinemin bekçisinden de en güzel incileri iste ve o deriden genç abeye güzel bir çift ayakkabı yap. Bu sözler üzerine Truk, abeyin ayaklarını atıldı ve büyük bir özenle ölçüsünü aldı. Fakat abey, küçük Kral Rock dedi, bana bu ayakkabıları bir an önce vermen gerek. Çünkü bir an önce giyip Clarides'e anneme gideceğim. Kral, ayakkabılarına bir an önce kavuşacaksın abey diye yanıtladı. Ne var ki bu ayakkabıları Clarides'e geri dönmek için değil, dağı gezmek için kullanacaksın. Çünkü yeryüzünde kimsenin bilmediği sırları öğreneceğin bu ülkeden çıkamayacaksın. Cüceler insanlardan daha üstündür. Onlar tarafından bulunman senin için iyi oldu. Abey, hayır kötü oldu diye yanıtladı. Küçük Kral Rock, bana çiftçilerin giydiği bir çift çarık ver ve beni bırak Clarides'e geri döneyim. Kral Rock, başıyla bunun mümkün olmadığına dair bir işaret yaptı. Bunun üzerine abey kollarını kavuşturup ve şefkat dileyen bir sesle, Küçük Kral Rock dedi, eğer seni sevmemi istiyorsan izin ver de gideyim. Gidersen bir daha beni hatırlamazsın abey. Küçük Kral Lok, sizi unutmayacağım ve sizi Meltem kadar seveceğim. Meltem kim? Meltem atımın adı. Pembe dizginleri var. Yemeklerini benim elimden yer. O küçükken Seyis Frankör bir sabah onu odama getirdi. Ve ben ona sarıldım. Ama şimdi Frankör Roma'da. Meltem ise merdivenleri çıkamayacak kadar yaşlı. Kral Lok güldü. Abey, beni Meltem'den daha çok sevmek ister misin? İsterim. Ha şöyle. Çok isterim ama yapamam. Çünkü annemi ve George'u görmemi engellediğiniz için sizden nefret ediyorum. George kim? George işte. Ben onu çok seviyorum. Büyüdüğü zaman Abey ile evlenmeyi düşünen ve böylece Abey aracılığıyla insanlarla cücelerin arasını düzelteceği umudunu taşıyan Kral Lok, çok geçmeden George'un kendisine düşman olacağını ve bu planı bozacağını anlamıştı. Bu yüzden kaşlarını çattı ve düşünceli bir insan gibi kafasını sallayarak uzaklaştı. Kralın kızdığını gören Abey onu pelerinin ucundan çekti. Üzgün ve yumuşak bir sesle, ''Küçük Kral Lok'' dedi, ''Neden birbirimize kötülük yapıyoruz?'' Kral Lok, ''Hayatın cilvesi bu Abey'' diye yanıtladı. ''Seni annene götüremem ama senin yazgını gösteren bir düş görmesini ve böylece avunmasını sağlayabilirim.'' Abey gözyaşları içinde gülümseyerek, ''Küçük Kral Lok'' dedi, ''Bu iyi bir fikir. Öyleyse ne yapmam gerektiğini söyleyeyim sana. Her gece anneme beni gördüğü, bana da annemi gördüğüm bir düş gönder.'' Kral Lok bunu yapacağına söz verdi. Abey her gece düşünde annesini, annesi de Abey'i gördü. Böylece kral ile Abey'in arası biraz düzeldi. 9. ayrımın sonu. Sayfa 95.